Ayrım 7.
Sayfa 78. Adamın ucu biraz da bize dokunan sözlerine aldırmadım. Çünkü bahçenin bu acıklı yalnızlığı, tükenmişliği içimi sızlatmıştı. Babama benziyordu. Akşam iş yerinin önünden Sanem'i aldım. Ben notları okumayı bugün kesinlikle bitirmek istiyordum. Sanem, ben de bitecek diye üzülüyorum dedi. Kahvelerimizi alıp masaya oturduk. Olayı batacağım korkusu içinde yaşayan karımdan sakladım. İş bitince söylerim. Herhalde memnun olacaktır. Arzu bazı sabahlar dükkana telefon edip hatır sorma inceliğini gösteriyordu. İlk arayışında haberi verdim. Tıpkı hayal ettiğin gibi dekore ettireceğim. Ah! Sonra uzun, dolgun bir sessizlik. Ne düşündüğünü, ne yaptığını anlamam için görmeme gerek yok. Kaç zamandır ses ve sessizlikten kurulu bir dünyada yaşamaktayız. Gözleri dolmuş, yüzü pembeleşmiş, dua ediyordur. Sessizlik uzayınca, ''Ey ruh'' dedim yavaşça. ''Hala oradaysan ses ver.'' ''Buradayım, dua ediyordum.'' Çekinerek, ''Hocam'' dedi, ''Şimdiki dükkanı bırakmazsınız değil mi?'' ''Hiç bırakır mıyım? Orada doğdum ben.'' ''Ben de.'' Akıllı ve zevkli bir mimarla anlaştım. Cephede iki büyük vitrin bulunacak. Ortada geniş bir cam kapı. Soldaki bölüm yayın evi, sağdaki kitap evi. İki bölüm içeriden birbirine bağlanacak. Benim odam, arkadaki toplantı odası ile yayın evi çalışanlarına ayrılan alanın arasında yer alıyor. Mimara, arzunun hayalini kendi isteğim gibi anlattım. Bütün kapıların, lambrilerin, dolap ve masaların meşe kaplama, koltukların yumuşak deri olmasını istiyorum. Tamam. Ne zaman biter iş? Hemen başlarsak Ekim sonunda. Başladık bile. 15 gün kadar sonra Arzu uzun zamandan beri ilk olarak gece aradı. Sesinde kuşlar uçuşuyordu. Sizi aramadan edemedim. Çünkü 3 harika şey oldu bugün. Kocam 10 gün için Almanya'ya gitti. Telefonum bağlandı ve ben sonunda kendime bir ad buldum. Neşe içinde anlattı. Sıkıldıkça teyzemin getirdiği aptal romanları okuyorum. Biri eski Mısır'la ilgiliydi. İçindeki adlardan biri çok hoşuma gitti. Beni anımsatıyor. Duyunca bayılacaksınız. Söyle. Aziru. Yerimizden zıpladık. Şiirdeki kızın adıydı bu. Ne demek bu? Hiçbir şey anlamadım. Okumaya devam edelim. Harika. Yeni adımı kutlamayacak mıyız? Nasıl kutlayabiliriz? Güldü. Bilmem ki. Belki bir arabanız olsaydı. İki gün içinde elden düşme, oldukça yeni bir araba aldım. Şehirde dolaşarak kendimi sınadım. Gece bilgi verdim. Sabah buluşup yola çıktık. Pantolon ve uzunca bir ceket giyip başını örtmüş. Kolunda yine kocaman çantası. Tek tük aracın geçtiği ıssız ayaş yoluna sapınca gözlüğü ve eşarbı çıkarttı. Uzun iki örgülü, kızıl kestane bir peruk, sallantılı gümüş küpeler, göz kapaklarını neftiye boyamış, kıvrak bir kuyruk çekerek gözlerini daha da uzatmış. ''Nasıl buldunuz Aziru'yu? Çok büyüleyici.'' Keyifle güldü. ''Aziru'nun çağına uygun değil ama sizin hoşunuza gideceğini bildiğim bir elbise dikiyordum. Yazık ki yetiştiremedim.'' Birden zorlu bir yaz yağmuru bastırdı. Silecekler yetersiz kalınca arabayı yolun kıyısındaki ağaçların altına çektim. Camlar buğulandı. Yağmurun tantanası sürüyordu. Kanım fokurdamaya başlamıştı. Bir karış uzağımda oturuyordu ve korkudan dokunamıyordum. Gerildim kıskançlıkla. ''Senin iyice toparlandığın anlaşılıyor.'' dedim. ''Bense seni kucaklama isteğimi bir türlü bastıramıyorum. İçini nasıl yatıştırdığını anlatsana. Belki bana da yararı olur.'' Yüzünden pembe bir esinti geçti. ''Geceyi beklesek, sizi görmeden daha rahat anlatırım.'' Sinirlendim. ''Hayır, şimdi anlatmanı istiyorum. Aziru'nun mumyası gibi oturuyor ve susuyorsun. Ne demek bu?'' ''Böyle oturup susan Aziru değil, benim.'' ''Yani?'' Önüne baktı. Elleriyle oynayarak, ''Nasıl söylemeli bilmem ki?'' dedi. ''Bir daha öyle coşmamak için uzun uzun dua ettim.'' Sonu rezaletle, cinayetle biten türlü türlü senaryolar yazdım. Kök salar umudu ile içimde sahte bir vicdan azabı bile yarattım. Ama hiçbirinin yararı olmadı. Tek çare bu ilişkiye son vermekti. Buz kestim. Ne diyordu bu deli? Çok düşündüm. Sizden vazgeçemeyeceğimi anladım. Nasıl vazgeçebilirdim? Sizinle vardım. Kanım yeniden dolaşmaya başladı. Kararsızlık içinde kıvranıp dururken Azure adını buldum. Sonra ona bir kişilik vererek şöyle bir hikaye kurdum. Aziru evvel zaman içinde İskenderiye'de kendi başına yaşayan, sevgi ve saygıya susamış sağlıklı bir kız. Belki de benim genç kızlığımdan beri içimde biriktirip sakladığım bazı deliliklerin temsilcisi. Bilge bir şair ona okuma yazma öğretiyor. Sık sık buluşuyorlar. Dostluk sevgiye, sevgi aşka dönüşüyor. Aziru benim gibi mızmız bir kız değil. Yüreğinin sesine ve doğanın çağrısına uymaya razı. Fakat acele etmekten kaçınıyor. Çünkü o günün uzun bir hazırlıktan sonra yapılan büyük bir ayin gibi olmasını, bu ayine yalnız bedenlerinin değil, ruhlarının da katılmasını istiyor. Bu isteğini sevgilisi de benimsiyor. Bu yüzden kızı zorlamıyor. Elini tutmakla yetiniyor ve sabırla o vaat edilen günü bekliyor. Vay canına, Aziru numarasıyla zincirlerini kırdı. Biraz zaman istiyor sadece. Ben artık bir tahminde bulunmayacağım. Hiçbiri tutmadı. Sustu. Uzanıp avucunu öptüm. Elinin içiyle yüzümü okşadı. Çantasından çeşitli sandviçler, iki elma ve kahve dolu bir küçük termos çıkardı. Yağmur dinmişti. Pencereleri açtık. Toprak ve çimen kokusunu içimize çekerek yiyip içtik. İkindi üzeri ışıltısız hayatlarımıza geri döndük. Ayrılırken, "Sen okuldayken sevimli bir kızdın," dedim. "Yeniden gördüğümden bu yana giderek güzelleştin. Sonunda bir afet oldun. Bunun sırrı ne?" Dolu dolu baktı. "Aşk," dedi ve arabadan atladı. "Gece keyifle, sizden ayrıldıktan sonra yine arabamı çizdirdim," dedi. "Teyzem de bugün iyice pirelendi." "Neden?" "Neşe saçıyordum da ondan. Bin türlü soytarılık yaptım. Şarkılar söyledim. Deli gibi yedim. Hapisten çıkmış gibiyim." "Teyzen?" "Ondan bize zarar gelmez. Gerekirse söylerim de. Zaten içimden sürekli sizden söz etmek, avazım çıktığı kadar, Doğan Hoca beni seviyor diye haykırmak geliyor." İlk günlerin sıcaklığına dönmüştük. Küçük mutluluklara aşk sanan, verilenle yetinen, aşkı hiç tanımayan, tatmayan, aşka inanmayan kadınlara öyle acıyorum ki. "Ukalalık etme." "Sabah çocukları gara götürdüm. Bir ay İstanbul'da yazlık bir pansiyonda kalacaklar. Üçü de pek şık ve güzeldi. Şirin'in göğüslerinin belirmiş olduğunu görünce şaşırdım. Ne çabuk büyüyor bu çocuklar. Bir kucak gazete, dergi ve kitap aldım. Üçünü de öperek uğurladım. Tren kaybolana kadar Şirin pencereden ayrılmadı. El sallayıp durdu. Çocuktan utandım. Çünkü öğleden sonra Arzu ile gölbaşına gidecektik. Gölün yola yakın kesiminde birkaç küçük evle bir gazino var. Arzu burayı tehlikeli bulunca ilerideki toprak yoldan dolanıp karşı kıyıya geçtim. Ufka kadar uzanan boz tarlalar, hafif hafif sallanan sazlar, kızgın bir güneş, ürperen göle yaklaşıp durdum. Çevreyi hızla kolaçan ettikten sonra eşarbıyla gözlüğünü çıkarıp attı. "Sıcaktan bayılacağım." "Yaz günü bu pardesüyü niçin giydin?" diyecektim. Sebebini çıkarınca anladım. İncecik askılı, kısa etekli, yumuşak, beyaz bir elbise vardı üzerinde. Omuzları, kolları ve dizleri çıplaktı. "Yetiştiremediğim giysi buydu işte. Beğendiniz mi?" "Bu güzelliği 100 yıl, 100 bin kez kucaklasam doyamazdım." Elini avuçlarımın içine aldım. Kat kat buzu, karı yarıp gökyüzüne çıkmayı başarmış narin, harika ve yiğit bir kardelen çiçeğine benziyorsun. Baban amma döktürmüş, güzelliğini övmekle kalmamış, kızcağızın iç savaşını da iyi özetlemiş. "Oku da bir an önce bitsin bu meret," dedim. "Yoksa çözülecektik." Herkesin hayatta bir kez bir mucize yaşamak hakkı olduğuna inanıyorum. Benim payıma düşen mucize de sensin. Bir zaman hiç kıpırdamadan o büyülü bozkır sessizliğine daldık. Sonra bir ayçiçeği gibi yavaşça dönüp ağzını uzattı. Öptüm. Taze bir yemiş gibiydi. 2 yıl sonra çok şükür. Yer dalgalanıyor, dağlar sallanıyor, topraktan gelincikler fışkırıyor. Rengarenk kuşlar gümüşten gölün üzerinde sevinç çığlıkları atarak dönüp duruyorlardı. Usulca kendini çekti. Dünya ağır ağır eski biçimini aldı. Tedirgin bir sesle, "Aziru'nun benden daha gözüpek olduğunu söylemiştim," diye mırıldandı. "Ama o bile her zamanki gibi çene çalmak, bu elbiseyle de sizi biraz olsun memnun etmek istiyordu. Birden delirdi herhalde." Saçını okşadım. "Aferin ona. Tam zamanında delirdi. Yoksa Kerem gibi alev almak üzereydim. Sevgiyle gülümsedi. Şımarıp kucakladım. Başını telaşla göğsüme sakladı. Çıplak, nemli omuzlarından içimi bayıltan bir buğu yükseliyordu. O güzel kuğu boynundan öptüm. İyice büzüldü. Ama hocam söz vermiştiniz. Tamam yavrum, bir daha sınırı aşmam. Uslu uslu geri çekildim. Rahatladı. Birer sigara yakıp getirdiği limonlu çayı içtik. Çocuklarımızdan söz ettik. Bakışlarım kollarına, göğsüne, bacaklarına takılıp duruyor. İçim titriyordu. Keşke yanıma udumu alsaymışım dedim. Yüreğimi seslendirirdim. Gözlerini açtı. Siz ud çalmayı biliyor muydunuz? Evet. Niye şimdiye kadar söylemediniz? Fırsat düşmedi. Bu gece dinleyebilir miyim? Elbette. Akşam evde kendime buzlu rakı, birkaç meze ve 5-10 taş plaktan oluşan bir ziyafet çektim. Keyifle içtim ve hayatı bütün kusur ve meziyetleriyle bağrıma bastım. İçimden bugünün şiirini yazmak geliyordu. Yalnız bugünü değil, gelecek günleri de anlatabilmek için birbirine eklenecek parçalardan kurulu bir biçim tasarladım. Konuyu eski Mısır'a aktararak ilk şarkıyı coşku içinde yazıp bitirdim. Sonra da eski Kopt şiiri diyerek beni şakır şakır işletti. Yalnız seni mi, hepimizi, herkesi. Sanem dergiyi isteyip birinci şarkıyı bir daha okudu. Bakınız 17-18. sayfalar. İki uzun yılı bir güne sığdırıp anlatmış. Gece yarısı aradı. Canım hocam, sesimi çıkarmadan uduma dokundum ve bizim için bestelendiğini vehmettiğim o güzel şarkıya başladım. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Babamın o şaşırtıcı gece söylediği şarkı bu. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Hocam, canım, istek, özlem, isyan ve çaresizliğin kaynaştığı boğuk bir sesle, şu anda yanınızda olmayı ne kadar isterdim dedi. Sessizce ağlamaya başladı. Benim de gözlerim yaşarmıştı ama onu yatıştırmak için acele yeni bir şarkıya geçtim. Solsan da sararsan yine gül pembe dehensin. Rabbin bana bir nimeti varsa o da sensin. İçini çeke çeke duruldu. Giderek bildiği şarkılara katıldı. Sonunda o da bir şarkı söyledi. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? O gecenin iç yüzü anlaşılıyor. Öbür şarkıları da arzudan öğrenmiştir. Udumla eşlik etmeye çalıştım. Şarkı bitince anlayabildiğim kadarıyla sorduğu soruları yanıtladım. Evet canım, bu gece yine yapayalnızım ve seni ölesiye özlüyorum. Sonra da şiirin ilk bölümünü okudum. Sessizce dinledi. Derin bir soluk aldıktan sonra, ah hocam dedi, ikimiz de size eziyet ettiğimizi biliyoruz. Sakın bizi anlayışsız sanmayın. Bundan sonra daha cesur ve şefkatli olacağız. İşte kanıtı. Telefonu şapırtıyla öptü ve sordu. Ne yaptım? Telefonu öptün. Aman baba, anlasana. Kahkaha attı. Hayır efendim, sizi öptüm. Şevkle bir daha öptü. Yarın yine birlikte olmak üzere. İyi geceler. Sallantılı bir bahar bulutuna uzandım. Sevgiden sarhoş, uyumuşum. Ertesi günü sesi tatsızdı. Sabah ben uyurken İpek'in babası telefon etmiş. O artık kocam demiyor. Teyzemle konuşmuş. Öğleden sonra burada olacakmış. Gerildim. 4 gün erken. Evet. Gün zor sona erdi. Akşam yemeğini çabucak piknikte yedim. Kalkıyordum. Her sanat çevresinde en az bir örneği bulunan ukalalardan biri, koca vücudu, beresi ve sakalıyla izin almadan masama çöktü. Yayın evi kuracağımı duymuş. Doğancığım dedi, sakın aşk romanı yayımlama, benden uyarması, insanı kuşatan bunca büyük sorun varken, takvimleri 200 yıl öncesini gösteren bir takım gelişmemiş zavallılar için aşk romanı yazmak aptallıktır, yayımlamak ahmaklıktır. Sen de çok iyi bilirsin ki, aşk denilen şey biyolojik bir olay. Ama ozanlar bu basit duyguyu süsleyip püslediler. İnsanlığa olağanüstü bir olaymış gibi yutturdular. Neyse ki aşk, 20. yüzyılda bir makinenin altında kalıp öldü de bu büyük yutturmaca sona erdi. Her yeni aşk romanı, aşk için yazılmış bir mezar taşıdır. Mezar taşını kim okur dostum? İki parmağını şaklatarak garsonu çağırıp bir duble vodka ile Rus salatası ve piyaz istedi. Beni gösterdi. Beyin misafiriyim. Sabrımı tüketmeyi sürdürdü. Çağdaş insanlar aşk adı verilen şeyin aslanın ne olduğunu yeniden anladılar. Gerekince genç ya da yaşlı, güzel ya da çirkin birini bulup rahatlıyorlar. İşte bu kadar. Aklı içlerinden yalnız birine takmaya ne gerek var? Adama gülerler. Sanem öfkeyle, ''Haster ulan'' dedi, bakıştık. Tepkisinin sebebini açıklamak gereğini duydu. ''Baban adına kızdım. Tam bu sırada adamcağıza söylenecek söz mü bunlar?'' Aklınca beni uyutuyordu. Herifin çiğliği beni bile irkilttiği için sesimi çıkarmadım. İçimden bu çağdaş mağara adamını parçalamak geliyordu. Kendimi tuttum. Ama iki laf etmeden ayrılmak da doğru olmayacaktı. Azizim dedim. Kafanı yalnız bere askısı olarak kullanmana üzülüyorum. Sanem çok keyiflendi. Düşünebilsen, her hayvanda bulunan cinsel dürtüyle insana özgü bir olgu olan aşkı birbirine karıştırmazdın. Sakin ol, ben seni sabırla dinledim, sıra sende. İnsan geliştikçe, yani insanlaştıkça bu kör dürtüyü ehlileştirmiş, inceltmiş, güzelleştirmiş, yüceltmiştir. Aşk bu çok uzun gelişimin son aşamasıdır. İlkellikten kurtulmak, bencillikten arınmak, kendine tapmaktan kurtulmak demektir. Bir insanın yalnız güzelliklerini değil, çirkinliklerini, kusurlarını, yanlışlarını da sevmek demektir. Ama kendinden başkasını sevmeyen, bedenini kutsayan, kafası yerine bilmem nesiyle düşünen birinin aşkı anlamasını, övmesini beklemenin, bir kurbağadan arya söylemesini istemek kadar gülünç olduğunu bilirim. Sanem babamın açıklamasına iyice kaptırmıştı kendini, çözülmek üzereydi. Ayağa kalktım, merak etme yiyip içtiğini ödeyeceğim. Pişkince sırıttı, öyleyse bir duble vodka daha söyle. Gece belki arar diye uzun zaman telefonun başında bekledim. Ancak sabah arayabildi. Sesi daha da solmuştu. Hocam, biz yine Tarsus'a gidiyoruz. Teyzem hiç istemiyordu. Ama çocuğa iyi gelir, hemen gidelim diye tutturdu. Ne oldu anlamadım. Öteki de kabul etti. İşi varmış, bizi şoförle yolluyor. Ne zaman gideceksiniz? Yarın sabah. Ah, vedalaştık. Sanem okumaya ara verdi. Yoruldum, acıktım ve susadım. Acele iki yumurta kırdım, uyduruk bir salata yaptım. Sanem de sofrayı kurup şarabı açtı. Oturur oturmaz kadehini bir biçimde bitirince yavaş ol diye uyardım. Geç kaldın, bunu 20 yıl önce söylemeliydin. Kadehini yeniden doldururken hızlı yaşadık diye homurdandı. O yüzden de çabuk yaşlandık. Elini sallayarak beni susturdu. Seni bilmem. Ben çok uzun yaşamış gibiyim. Haklı bir hareketin öncüleriydik. Özgürlüğe ve eşitliğe aykırı putları devirmek, tabuları aşmak için savaşıyorduk. Bilinçli olanlar yürüyüp gittiler. Topluma çok şey kazandırdılar. Ama biz işin eğlenceli ve kolay yanına takılıp havalandık. Evliliğe sığamadık. Özgür dişler olarak ortalıkta kaldık. Çocukluk ve ilk gençlik günlerimin dışında değerli, anlatılabilir, nasıl diyeyim? Soylu pek az anım var. Bir takım yaramazlıklar, avarelikler, savruk ilişkilerle dolu, içeriksiz bir yaşantı. Gözleri doldu. Notları okurken aklıma babanla flört etmeye yeltenişim, evime götürmeye kalkışmam geliyor. Kim bilir beni ne kadar yavan ve kolay bulmuştur. Fırlayıp öptüm. Gözlerini silerek, boş ver dedi. Bir an önce zıkkımlanalım ve okumaya başlayalım. Yemeği sessizce bitirip okumaya oturduk. Mimar sözünü yerine getirerek Ekim sonunda işi bitirdi. Deli gibi çalışmıştık. O kadar ki bazı günler Arzu'yu bile unutuyor, ancak yatağıma bitkin uzanınca anımsıyordum. Açılıştan 3 gün önce bir gereği yerine getirmek için erkenden eve geldim. Karımla çocuklara, giyinin gidiyoruz dedim. Nereye? Sürpriz. Sürprizden hiç hoşlanmayan karım suratını astı. Kızlar itiraz ettiler. Zorlayınca söylene söylene giyindiler. Arabaya doluştuk. Hava kararırken Ar Yayın ve Kitap Evi'nin önünde durdum. Yerli ve yabancı kitaplarla dolu, gösterişli vitrinler ışıl ışıldı. Yayalar durup bakmadan geçemiyorlardı. Göğsüm kabardı. Burada iniyoruz. Öne geçip yol gösterdim. İçeride büyük ve sessiz bir canlılık vardı. Yeni gelen kutular açılıyor, kitaplar raflara yerleştiriliyor, işçiler son eksiklikleri tamamlıyorlardı. Bizimkiler şaşkınlık içinde durakladılar. Hiçbirimiz uyanamamıştık. Karım bana döndü, merakla yüzüme baktı. Yeni iş yerim. Bomba gibi bir sessizlik çöktü. Sonra kızlar boynuma atladılar. Karım bir şeyler söyledi, galiba kutladı. İki bölümü de gezdirdim. Biraz odamda oturduk. Sonra orman çiftliği lokantasına gittik. Karımın şaşkınlığı sürüyordu. Kızlar sevinç içindeydiler. Şirin türlü şaklabanlıklar yaparak karımı bile güldürmeyi başardı. Sahi ben o zamanlar bayağı neşeli biriydim. Arzu dönmeden açmayı içime sindiremiyordum ama Aralık başında ilk bonoyu ödemek zorundaydım. 4 Kasım 1963 Pazartesi sabahı yeni iş yerimizde çalışmaya başladık. Eski dükkanı bir yardımcı bulup Asım Efendi çekip çevirecekti. İş patladı, kitap evi dolup taşıyor ama içim bozkır gibi. Hem böyle gidecekse bu aşka yüreğim nasıl dayanacak? Mimarla başlıca iş arkadaşlarımı açılış şerefine yemeğe götürmek istiyordum. Muhasebecimiz, Eskişehir yolunda yeni, değişik bir lokanta açılmış dedi. Bir arkadaşım çok övdü. Tamam, oraya gidelim. Ambardan bozma, büyük, karışık, loş bir yer. Mimarla bakıştık. Geri dönmek ayıp olacaktı. İster istemez oturduk. Masalar birbirinden iri yapraklı çiçekler, plastik sarmaşıklar, ağlar, mavi katır boncuğu dizili iplerle ayrılmış. Tuhaf bir müzik duyuluyor. Arabeskle kuşatılmış durumdayız. Ama mezeler iyi, garsonlar hızlıydı. Çevreyi unutup neşemizi bulduk. İlerleyen saatlerde uzak ve kuytu bir köşede oturan bir çift dikkatimi çekti. Arkası dönük oturan adam Arzu'nun kocasına benziyordu. Çevreme çaktırmadan dikkatle gözledim. Yanılmamışım. Karşısında boya güzeli, basit bir genç kadın vardı. Olacağı buydu. Ama insan hiç olmazsa daha nitelikli biriyle. Neyse. Bu tatsız olayı üzülmemesi için Arzu'dan saklamaya karar verdim. 20 uzun gün sonra sekreterim bir hanım arıyor diye haber verdi. Adı, peki anlayamadım, Aziru gibi bir şey. Bağlayayım mı yoksa? Çabuk bağla diye bağırdım. Sesimden kendim ürktüm. Hocam, canım, dili dolaşarak, her zamanki numaraya telefon ettim. Oradan bu yeni numarayı verdiler dedi. Hayırlı olsun hocam, galiba. Evet kızım, açmak için dönmeni bekleyemedim. Sebebini gece anlatırım. Sesi acılaştı. Konuşamayız ki, postaneden arıyorum. Sırada bekleyenler var. Eve de hemen dönmem gerekiyor. Biz önceki akşam geldik. Teyzem dün evden çıkmama engel oldu. Bugün kıza ilaç almak bahanesiyle sokağa çıkabildim. Şarkı söylediğimiz gece beni kapıdan dinlemiş. Israrla tatile gitmemizi istemesi sizden uzaklaştırmak içinmiş. Oysa hoş göreceğini umut ediyordum. Buradayken sesini çıkarmadı ama çiftliğe gidince patladı. Eğer bir daha sizinle konuşursam bizi bırakıp gideceğini söylüyor. Müthiş yeminler ediyor. Odamdaki telefonun telini de çekip kökünden kopardı. Hayır, yıkılmamalıyım. Sızlandı. Ne yapacağız?